Yepyeni bir Plan Horizon Podcast bölümünden herkese selamlar. Ben Adil.
Ben Orçun.
Ben Fehmi.
Ben Berkay.
Podcast serimizin 7. bölümünde finansal özgürlük hakkında konuşacağız. Keyifli dinlemeler.
Selamlar herkese. Bugün aramızda Berkay var. Berkay merhaba.
Merhaba.
Biraz kendinden bahseder misin?
Tabii ki de. Ben Berkay. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1. sınıf öğrencisiyim. 10-12 yıldır Çanakkale'de yaşıyorum. Böyle.
Güzel.
Evet, bugünün konusu finansal özgürlük. Aslında anlatmak istediğimiz konu finansal özgüven. Nedir, ne değildir? Berkay, bu konuyla ilgili bir fikrin var mı? Yani hiç bu terimle karşılaştın mı? Finansal özgüven nedir?
Tabii ki de karşılaştım. Ama bir açıklama yapacak kadar bilgi sahibi değilim.
Orçun, sen ne düşünüyorsun?
Yani aslında şöyle bakmak lazım olaya. Böyle birebir tanım tabii yapmaya gerek yok da. Yani temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yani kadar bir servet, temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir servete sahip olmak. Bir finansal özgürlüktür diyebilirim bence.
Evet Adil, sence?
Evet, ben finansal özgüvenden bahsediyor sandım Orçun abi. O yüzden finansal özgürlük bahsettin diyecektim. Dediği gibi ben de buna katılıyorum. Yani insanın yaşamsal ihtiyaç, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bir geliri olması, bir birikimi olması finansal özgürlüğü açıklayabilir, simgeleyebilir. Ama finansal özgüven dediğimizde ihtiyaçlar haricinde istekleri doğrultusunda bir para harcamak istediğinde bunu düşünmeden harcayabiliyorsa finansal özgüvene sahip diyebiliriz bir insan için.
Finansal konuda bir refleks sahibi olmak değil mi?
Evet. Yani zor durumda kaldığın zaman başkasına muhtaç olmamak olarak da ben bunu belki söyleyebilirim.
Hani anne babalarımızın işte oğlum kendi ayaklarının üzerinde dur artık dediği konuda anlatmak istedikleri bu olabilir mi? Biraz da bu konuya bu açıdan bakabiliriz.
Olabilir, olabilir. Olabilir, tabii.
Şimdi bu kavramları tam yerine oturtmak için finansal okuryazarlığı biliyor olmak lazım. Finansal okuryazarlık nedir? Bunu oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili aslında yapılmış çalışmalar var. Finansal okuryazarlığın 4 tane aşamasından bahsediliyor. Bu işte finansal kavramları biliyor olmak. Tabii ki yani burada oturup finansal kavramları açıklama gibi bir durum içerisine girmeyeceğiz ama.
Yani temel kavramları bilmek gerekiyor sanırım.
Tabii ki. Birinci seviye finansal kavramları algılayabiliyor olmak. Yani bu kavramlarla tanışmış olmak. Yani birçoğumuz gün içerisinde bu kavramlara denk geliyoruz, görüyoruz ama tam anlamıyla ne işe yaradığını, ne olduğunu bazen algılayamayabiliyoruz. Bunları işte kendi hayatımıza bazen oturtmak gerekiyor. En basitinden borcun nasıl bir şey olduğunu, işte birikimin ne olduğunu, yatırımın ne olduğunu, özellikle ülkemizde enflasyonun ne demek olduğunu, devalüasyonun ne demek olduğunu, yani bugün kenara para, bir Türk lirası para biriktirmek çok mantıklı bir seçenek gibi gözükmüyor, öyle değil mi?
Evet.
Şu an yaşadığımız durum içerisinde 6 yani, ay önce aynı parayı alabildiğimiz şeyi şu an alamıyoruz.
Ya kişinin yatırım tercihine bağlı tabii biraz da bu. Adam biraz da garantiye oynamak isteyip parasını mevduatta tutmak isteyebilir ya da biraz daha TL'de kalıp borsa yatırımcısı olmak isteyebilir. Ama senin dediğin gibi dolar yatırımcısı olmak da isteyebilir. Ve hatta bunu portföy olarak dağıtmak da isteyebilir. En doğrusu da bu bence.
Yani fiziksel bir ürün de alıp bunu yatırıma dönüştürebilir.
Elbette, tabii.
Yani ticaretin içerisine girebilir. Bir şeyi alsat yapabilir. Özellikle araba fiyatlarının bu kadar yükselmesi, ev fiyatlarının bu kadar yükselmesi, insanların parasını korumak için belirli bir satabileceği, hani tekrardan paraya dönüştürebileceği bir ürünü alıp daha sonradan tekrar satışa çıkarmak gibi bir durum olabiliyor. Bu da işte aslında bir yatırım anlamına geliyor. Ya da parasının değerini korumak olabiliyor.
Tabii burada geçtiğimiz hafta pasif gelir üzerine konuşmuştuk. Orada da bu yatırım araçlarından bahsetmiştik biraz. Ya onlardan bir portföy oluşturmak belki de en doğrusu. Finansal özgürlüğün ilk adımında.
Şimdi finansal okuryazarlıkta bu kavramları anladıktan sonra ikinci aşama bu konularla ilgili iletişim kurabilmek. Şimdi iletişim kurabilmekte bahsettiğim şey başka bir kişi olması ya da birden fazla kişi olması demek. Yani finansal konular hakkında konuşabiliyor olmak, iletişimde bulunabilmek bu finansal okuryazarlığı göstergelerinden bir tanesi. Üçüncü adım küresel finans ya da işte kişisel finans yöntemlerini algılayabilmek, anlayabilmek. Yani piyasada neler oluyor ya da kendi ekonomimde neler oluyor? Hani borçlarım artıyor mu? Ya da içinde bulunduğumuz durumda bir devalüasyon oluyor mu? Bir manipülasyon, bir spekülasyon oluyor mu? Bunları algılayabilmek, anlayabilmek.
Yani şu an için canlı bir örnek verelim. İşte bugün açıklanan enflasyon verisine göre enflasyon %70'e ulaşmış durumda TÜİK'in resmi verilerine göre. Yani bunun ne anlama geldiğini bir anlaması lazım değil mi? Yani bir kafasında bir düşünce oluşması lazım. Finansal okuryazarlık bağlamında baktığımızda.
Kesinlikle katılıyorum. Bu kavramı atlayarak yani bu kavramı anlamadan finansal özgürlük veya finansal özgüven kavramını oturtmak mümkün değil. Çünkü elindeki değerin yarın ne olacağı konusunda bir anlam oluşturamıyorsun. Eğer ki hani enflasyon verisinin ne olduğunu, işte bu konuları bilmezsen, yani finansal okuryazarlığın olmaz ise finansal özgürlük kavramına geçemezsin. Finansal özgüven kavramını anlayamazsın. O yüzden finansal okuryazarlığın son maddesinden bahsediyorum şimdi. Finansal kararlar verebilmek ve geleceğe dair bir plan oluşturabilmek. Finansal okuryazarlığın dört aşaması bunlar. Şimdi biraz özgüven ve özgürlük arasındaki farklara değinmek istiyorum. Buyur. Anlam olarak kendi başına düşündüğünde özgüven nasıl bir anlam ifade ediyor? Yani kendine güvenmek, ekonomik olarak finansal özgüven dediğin zaman bu kararı alırken tereddüt etmemek, bu karara güvenebilmek ve Adil'in de biraz önce söylediği gibi refleks haline getirebilmek. Şimdi bilmemekte bir sakınca yok ama öğrenmek durumundayız finansal kararlar alabilmek için. Finansal okuryazarlığı öğrendikten sonra artık bu kararları belirli tecrübeler edinerek refleks haline dönüştürebilmek bence finansal özgüven. Cebinde ne kadar para olduğuna bakmaksızın finansal özgüvene sahip olabilirsin. Kendini geliştirmek üzere katılacağın bir kursa cebindeki paranın yarısını dahi vermek bir karar olabilir. Bu finansal özgüven, finansal özgüvene sahip olduğunu gösterebilir refleksif olarak. Atatürk'ün söylediği bir laf var. İşte cebimde iki kuruş varsa bir kuruşunu kitaba ayırırım diye. Kendisine yaptığı yatırım, cebindeki paranın ne kadarını nereye nasıl harcayacağıyla alakalı bir vizyon oluşturuyor aslında. Finansal özgürlükse parayı harcama özgürlüğü aslında tanım olarak baktığın zaman kendi başına. Ama bunu özgüvenli bir şekilde mi harcıyorsun? Yani kira ödemem gerekiyor, mecburen kira ödüyorum alışkanlığı bir finansal özgürlük müdür? Finansal özgüven mi?
Ya, bir özgürlük.
O finansal özgürlüktür.
Kira ödemem gerekiyor ama ben bunu ödemek zorundayım. Ödeyebilme durumu bence finansal özgürlüğe girer. Bu bence bir zorunluluk yani kira ödemen senin.
Evet.
Ama sen eğer bunu işte belli bir gücün, kuvvetin yani çalışmıyorken bile ödeyebiliyorsan bu finansal özgürlüktür. Yani belirli bir para akışı yoksa ama hali hazırdaki mevcut finansal durumun bu kiranın ödenmesine imkan sağlıyorsa bence bu finansal özgürlüktür.
Finansal özgüvenin ayrıldığı nokta ise belirli bir yere yani yeni bir eve taşınırken ben bunun kirasını ödeyebilecek miyim ya da nasıl ödeyeceğim gibi konularda karar verme becerisi diye düşünüyorum.
Evet. Yani rahat ben bunu rahat öderim abi diyebiliyorsan bu konuda özgüven sahibisin diyebiliriz yani o zaman.
Aynen öyle. Şimdi
Tabii o zaman özgüven olması için finansal özgürlüğün de olması gerekiyor. Bunlar aslında birbiriyle ilişkili konumda. Diyebilir
kesinlikle
miyiz
öyle.
yani öyle bir şey?
Katılıyorum, kesinlikle öyle. E tabii şimdi kavramlar üzerine biraz konuştuk ama bunun nasıl yapılacağıyla alakalı. Nasıl yönlendirilebilir, nasıl yapılabilir? Nereden başlamak lazım? Bunlardan bahsedelim istiyorum.
Tamam.
Şimdi öncelikle bunu yani eğitim içinde olsun, bir şey yapmak istediğinde, bir yere varmak istediğinde oluşturulabilecek genel bir yol var. Aynı örneği tekrar vereceğim. Daha önce podcastlerde vermiştik ama navigasyon gibi düşünmek lazım. Gitmek istediğin bir nokta, yani koordinat düzleminde bu noktayı belirlemezsen, ki buna hedef diyoruz. Hedefini belirlemezsen gideceğin yerle ilgili bir algın olmayacaktır. O yüzden
Doğru.
bir finansal hedef belirlemek gerekiyor ilk önce. Bunu aylık periyotlar haline koyabilirsin. Yani ben aylık şu kadar bir gelir elde etmeyi hedefliyorum. Ya da yıllık bir hedef belirlenebilir. Ben yıllık şu kadar, yani bir yıl içerisinde. Hani böyle aylık yıllık diye bir kavram oturttuğunda bazen kopabiliyor. Şu anki tarihim nedir? İşte 6 Mayıs diyelim. 6 Mayıs 2023'te bu tarihten o tarihe kadar ne kadar ekonomik değer elde edeceğim? Hani bu hedefi oturtmak gerekiyor.
Yani bunu da ufak parçalara böldüğün zaman aylık olarak kitlemek de mantıklı aslında.
Aynen öyle. Hedefi oturttuktan sonra aynı yine navigasyon daha kolay anlaşılsın diye bu metaforu kullanıyorum. Şu anki duruma bakmak lazım. Şu an ne var? Kaynakların neler? Servetin neler? Şu anki servetin neler? Daha sonrasında bu ikisi arasındaki yolu oluşturmak. E tabii bunu bir fayda üreterek, yani piyasada para akışının nasıl döndüğünü, finansın nasıl bir şey olduğunu
O zaman şöyle diyebilir miyiz
anlamak
abi?
gerekiyor.
İlk önce bir gelir hedefi koyduk kendimize. Ama
Evet.
ikinci olarak da bu gelir hedefinden ziyade bir de bir yatırım, yani bir servet oluşturma hedefi de koymak gerekiyor.
Yani
Yani
bir birikim.
gelen gelirin %100'ünü harcamak değil de %50'sini ben bunu bir servet, bir birikim olarak ayıracağım diye düşünmek gerekiyor. Sanırım ikinci adım aslında bize onu anlatıyor.
Evet, birikim kesinlikle. Şimdi birikimle beraber yan yana gelen bazı konular var. Bu birikimi nasıl yaptı? Parayı alıp bir kenara koydun, bir yıl sonra dönüp bakıyorsun, para aynı para mı? Erimiş mi? O zaman da yani finansal kavramların içerisinde enflasyon
Tabii.
devreye giriyor. Enflasyona karşı ezilmemesi için bir önlem alman gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğini oluşturmak gerekiyor. Bu noktada da aslında yatırım devreye giriyor. Yatırım konusunu anlamak lazım. İşte internette dolanıyoruz hepimiz ve denk geldiğimiz bazı şeyler var. İşte sen gece uyurken para kazan ya da işte paran çalışsın. Para kazanmaya devam etsin. Çok tehlikeli yatırım araçlarından bir tanesi. Hani riski yüksek olduğu için tehlikeli diyorum. Kripto para gibi. Alıp parayı borsaya koyuyorsun. Fiziksel olarak erişmediğin bir yerde. Güvenliği konusunda bir belirgin bilgilerin yoksa çok riskli bir durum. Parayı alıp başkasının cüzdanına koyuyorsun. Daha sonra ondan geri alacağını
Düşünüyorsun.
düşünüyorsun. Yatırım tavsiyeleri alıyorsun. Kendini araştırmadan yatırımlara giriyorsun. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Kripto konusuna böyle çok detaylı girmek istemiyorum. Çok gündem olan bir konu ama yanlış anlaşılmak, yanlış aktarmak istemem. Yani bir konu içerisinde daha önce bunlarla alakalı yayınlar yaptığımızda örnek olsun diye verdiğimiz kripto para birimine bile yatırım tavsiyesi olarak algılanabiliyor. Halbuki bu işler için genel geçer bazı kavramlar var, işte white paper'ı. Yani bu herhangi bir başka emtia da olabilir, başka bir mülk de olabilir. Araba alacaksın, yani fiziksel bir örnekten bahsedelim. Ya bu arabanın markası güçlü bir marka mı, değil mi? Bunu almak isteyecek kişi daha sonra, çünkü bunu takas edeceksin, tekrar başka birisine devredeceksin. Başka birisi bu arabayı almak isteyecek mi marka değeri olarak?
Tabii tabii.
Değerini koruyacak mı, kaybedecek mi? Değerlenecek mi, değeri düşecek mi? Bu süre zarfında başına bir şey gelebilir mi? Yani bu gibi durumların tamamını incelemek lazım. Aynı şey kripto paralar için de geçerli. O yüzden bu fiziksel örneği de vermek
gerekiyor. Herhangi bir yatırım için ilk önce iyice bir derinlemesine araştırıp ona göre bir harekete geçmek gerekiyor.
Kesinlikle, ama finansal okur yazarlığı oturtmadan
bunları yatırıma yapamazsın.
Girmek sakıncalı olacaktır. Daha sonrasında acil durumlarla alakalı bir fon. Yani hayat her zaman tek düze ilerlemiyor ki, bunu normalde hani bu konuda örnek vermeye çalışsaydık daha öncelerden fütüristik bir şey gibi gelirdi, ama son iki yıldır yaşadıklarımız piyasada pandemi gibi bir olayı kimse beklemezken bütün firmaları hem bireysel hem kurumsal, ekonomik olarak, finansal olarak ciddi bir sıkıntıya soktu. Beklenmedik durumlar oluştu. Bu beklenmedik durumlara karşı bir fon bulundurmak finansal özgüven konusunda.
Ya sağlıksal gerekli. Bir durum da olabilir abi bu sonuçta. Acil bir sağlık sorunu ortaya çıkar, bir şey gerekir ve sen bunun için bir fon her zaman bulundurmak gerekiyor kenarda.
Şöyle bir yapı kullanıyordum üniversitedeyken. Bunu da babam öğretmişti. Cüzdanın kenarında, gizli bir yerinde yedekli param bulunsun. Ya ben düşünüyordum neden öyle duruyor. Daha sonra işte sohbet edip konuşurken durumu anlattı. Ya bize bir şey olur, sana bir şey olur. Acil bir şekilde yanımıza gelmen gerekir. Yani sen Antalya'dasın, biz İzmir'deyiz. Acil bir şekilde yanımıza gelmen gerekir. Cebinde taksiye bile hani verecek olsan seni buraya getirecek kadar para bulunsun. Hani yuvaya dönecek kadar para bulunsun. Bu orada onun varlığı, onu bir onun güvencesi daha rahat kararlar almanı sağlıyor. Aynı şekilde eğer ki fonların içerisinde sağlıkla alakalı bir problem yaşayabildiğinde bunu karşılayabilecek bir birikimin olması. Eskiler buna işte kefen parası derlerdi, değil mi?
Tabii tabii.
Bunun gibi bir birikimin bulunması bu özgüvenini artıracak şeylerden bir tanesi oluyor.
Ya unutacaksın o parayı.
Aynen öyle. Sadece en ihtiyaç duyduğun anda bunu kullanacaksın.
Evet, evet. Hani.
Bu kavramı oturttuktan sonra bir de çevreden bahsetmek istiyorum. İnsanlar görerek öğreniyor. Finansal alışkanlıklarımız da başlangıçta en yakın çevremiz, yani ailemizden öğreniyoruz. Paraya bakış açısı anne babalarımızın ya da etrafımızdaki insanların neyse, genellikle bizim de paraya bakış açımız aynı oluyor.
Doğru.
Ama bu hatalı olabilir. Bu yine Zengin Baba, Fakir Baba kitabından daha önce bahsetmiştik ama kesinlikle okunmasını öneriyorum. Yani iki farklı kültürde bir aileyi inceliyor paraya bakış açılarını. Zengin bir ailenin paraya bakış açısıyla memur dediğimiz, yani şu an ülkemizde orta direk diye bir kavram olarak bahsediliyor. Hani memur zihniyetinin bakış açısı nasıl? Finansal kararlarda hangisi doğru, hangisi yanlış, bunları inceliyor. O yüzden çevrenin etkisi de çok büyük. Yani ben kendime baktığım zaman anne baba devlet memuru, evdeki ekonomik durum belli ve parayı yönetme konusunda bana çok fazla yer verilmemiş. Onlar yönetmiş. Ben kendim bunu düzgün yapamam diye bir kaygı olduğu için de O işte bisiklete binmeyi öğretirken sürekli peşinde tutarsın ya çocuk düşmesin diye. Öyle yaptığın için çocuk bisiklet kullanmayı öğrenemez. Bu finansal hatalara kendim düşemediğim için genç yaşlarda daha sonrasında fabrikamın batması gibi sonuçlarla ben bunları öğrendim. Çevrendeki insanların alışkanlıklarını otomatik olarak sen de alıyorsun. O yüzden çevreyi finansal olarak irdelemek lazım. Arkadaşların zengin mi? Yani baktığın şey zenginlikse eğer. Değilse neden? Muhtemelen finansal alışkanlıkları yüzünden. Ve sen de bu alışkanlıkları gördüğün için aynı şekilde davranmaya devam edeceksin.
Adile
Acil
soralım.
durumdan bahsettik.
Adile sormak istiyorum. Arkadaşların zengin mi? Biraz konuyu dağıt.
Arkadaşlarım zengin mi? Ya öyle çok zengin olan arkadaşlarım yok yani. Çoğunlukla orta direk. Kendi ailem de orta direk diyebileceğim bir aileydi. Gerçi şu ara orta direk diye bir şey
Bir şey yok.
kalmadı.
Evet.
Aynen. Öyle bir şey kalmadı. Ama çok zengin arkadaşlarım yok. Neden merak ettim bunu abi?
Yani işte sen de yaşın daha genç, belki buradan bir yatırım birikim yapma olana sağlarsın ileride, umuyorum ki. Onun için sordum yani.
Evet.
Belki çevre çünkü etkiliyor insanın para
E tabii
harcama
ki etkiliyor.
şeklini, yaşayış şeklini, her şeyle etkiliyor. Onu merak ettim.
Yani işte dediğimiz gibi bu teknolojinin ilerlemesiyle artık o şekilde arkadaşlara veya çevrende o şekilde insanların olmasına ihtiyaç duymuyorsun. Girdiğinde interneti, telefonunu eline aldığında bu kadar zengin insanları görebiliyorsun.
Kesinlikle. Aynen.
Bunlardan ilham alıp zaten kendini geliştirebilirsin. İlla çevrende durması gerekmiyor o 5.
İşte bunun
sınıfın.
negatif durumu da var. Canın çekiyor abi. Adam bakıyorsun son model iPhone ta almış. Ya diyorsun nasıl alıyorlar bu insanlar? Yolda geçen gün bayramda gidiyoruz. Ya bir bizim arabaya, eski arabaya, yanımdan geçen tüm arabalar yeni araba. Ya insanlar diyorum nasıl alıyor bu arabaları? Neyse. Fehmi'yi böldüm ben. Fehmi devam etsin akıştan.
Senin çevrende zengin arkadaşın var mı Orçun?
Benim mi? Yok. Sen varsın be abi.
Teşekkür ederim.
Şey gibi olmasın. Serdar Kuzuoğlu'nun bir röportajı var. Ferrari.
Onun gibi. Tabii.
Yani zenginlik kavramı şu an için baktığım zaman servet olarak maddi bir servetim pek yok. Ama bu serveti elde edebileceğimi düşündüğüm finansal özgüvenim var. Yani gelecek planlamasını yaptığım zaman nasıl bir ekonomik değer elde edeceğimi öngörebiliyorum. Aslında bu cesaret veriyor, bir şeyler yapmamı sağlıyor. Finansal kararlar alırken bana destek oluyor diyebilirim. Basit bir örnek vereceksek, daha yani yakınımızda gerçekleşen bir olay. İşte bilgisayar almaya karar verdiğim, hangi bilgisayarı almalıyım? Neye göre almalıyım? Bunu ödeyebilecek miyim, ödeyemeyecek miyim? Bu karara varmak. Bu karara nasıl vardığın önemli. Bir tabii bunları etki eden bir kavram daha var. Buna da ilerleyen süreçlerde başka bir podcast'te girebiliriz ama önemli olduğunu düşünüyorum. En azından bir açıp bakmak lazım. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar piramidi. Orçun bu konuyu belki derinlemesine daha iyi
Yok
biliyorsundur.
ya yani tabii derslerden gördüğümüz kadarıyla biliyoruz da. Yani burada temel seviyeler var. Tamam o başlangıç seviyesi işte galiba psikolojik neydi? Güvenlik mi?
Fizyolojik
Fizyolojik ha. İhtiyaçları karşılayıp ondan sonra her bir basamağı tamamen atlayabilmek için oradaki ihtiyacını karşılaman gerekiyor. Maslow bunu anlatıyor o ihtiyaçlar hiyerarşisinde. En üstte de kendini gerçekleştirmek var zaten artık. En üstte. Sen istersen say teker teker tüm
Yani
basamakları.
tabanından bahsedelim. Fizyolojik ihtiyaçlar bunlar işte yaşamak için ihtiyacımız olan temel şeyler. Yani nefes almak en temel ihtiyaç. Yani nefes alamadığın zaman işte yaklaşık 10 dakika içerisinde bitiyorsun. Ondan sonra bunun yanında işte su, yemek, boşaltım, uyku, sağlıklı metabolizma gibi alanlar geliyor. Cinsellik de bunun içerisinde. Bir üst seviyesinde bunun güvenlik aşaması var. Bedenin, işin, kaynakların, ahlaki, ailen, yine işte sağlığının güvencesi. Artık bu seviyenin üstünde sevgi, ait olma, işte arkadaşlık ya da bir topluluk içerisinde bulunma, toplu bir şekilde yaşayabilme. Bunun bir üst basamağı saygınlık, saygı görme, saygı gösterme, öz saygı, özgüven, başarı. En üstünde de kendini gerçekleştirme, işte biraz önce bahsettiğim evet. gibi. Bu basamaklar var. Bu basamakların tabanındakileri halletmeden üstüne çıkma şansın yok. Yani şu an nefesini tut dediğin zaman, yani nefes alamadığın zaman cebinde bulunan trilyonların hiçbir anlamı olmuyor sana oksijeni sağlamıyorsa eğer. Veya sağlık çok ciddi bir çarpan, bunu hepimiz gördük, öğrendik. Ne kadar paran olsa da sağlığın olmadığı zaman paran bir işe yaramıyor. Sadece sen kendi bireysel olarak değil, hepimiz etrafımızda yaşadık. Aile fertlerinden birinin sağlığının bozulması ekonomik olarak bireysel ekonomini bile ne kadar olumsuz etkiliyor ki. Hani aile çerçevesinde ekonomi biraz daha ortak oluyor. Yani parayı beraber harcıyorsun, beraber kazanıyorsun gibi. Düşün yani eşinin hastalandığını, babanın hastalandığını, bu sağlık konusu olmadığı zaman. Bir üst seviyede işte aidiyetten bahsettik. Parası olup harcayacak arkadaşı olmayan, harcayacak kimsesi olmayan. Hani yine bu basamağa geldin, bu basamak olmadığında bir işe yaramıyor. Yine maalesef görüyoruz işte. Parası var ama bunu ne yollarla kazanmış? Saygınlığı yok. Bir değeri yok yani. En sonunda da kendini gerçekleştirme aşaması var ki bu süreçleri de detaylı başka bir podcast'te incelemek isterim.
Yani az önce konuştuk. Evet, tabii. Bir bölmeden şunu da söyleyeyim. Maslow'un özgü ihtiyaçları yerleştirdiği beraber aslında şey de var. Pardon. Alderfer'in ERG teorisi var. Bu da benzer, sadece 3 kısımda ayırıyor. İşte var olma, existence, relatedness, yani ilişki kurma. Diğeri de growth, büyüme, gelişme. Benzer ama 3 basamakta ayırıyor. Onu da arada bilgi olsun diye verelim.
Bu bilgileri internet ortamında daha böyle detaylamasını incelemekte fayda var.
Yani aslında bunların üstünde ayrı podcast de yapılır yani. Niye yapılmasın? Çünkü motivasyonla birebir alakalı bunlar. Motivasyonla ilişkili. Yani psikolojik olarak ilişkili. Her şeyden, alandan etkileşim kurabilirsin bunlarla ilgili.
Temel olarak bir özet geçeyim. Finansal okuryazarlık, finansal özgüven ve finansal özgürlükleriyle alakalı az önce konuştuk da finansal özgürlükten bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.